Mevlana Celaleddin Rumi. Adı Muhammed, lakabı Celaleddin olup, Anadolu'ya gelip yerleştiği için Rumi diye anılmıştır. Mevlana diye meşhur olmuştur. Mevlana, Efendimiz demektir. 1207 yılında Belh şehrinde doğdu. 1273 yılında Konya'da vefat etti. Kadiri tarikatındandı. Soyu baba tarafından Hazreti Ebu Bekri Sıddık'a, anne tarafından İbrahim Ethem Hazretlerine ulaşmaktadır. Babası Sultanül Ulema Muhammed Behaeddin-i Veled, büyük alim ve veli idi. Daha çocukken babasının kalbindeki feyizlere kavuştu. 5 yaşındayken kiramen katibin meleklerini, evliyanın ruhlarını ve sokaktaki cinleri görürdü. Ney ve dümbelek çalmadı, dönmedi, raks etmedi. Bunları sonra gelen cahiller uydurdu. Farsça olan divanında 30.000, mesnevisinde 47.000 beyt vardır. Daha birçok kıymetli eserleri de bulunmaktadır. Nakşibendi tarikatının büyüklerinden Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri, Mevlana Celaleddin, evliyanın büyüklerinden ve ehl-i sünnet alimlerindendi buyurdu. Yine buyurdu ki, 3 kitabın eşi yoktur. Bunlar Kur'an-ı Kerim, Buhari-i Şerif ve Celaleddin-i Rumi'nin mesnevisidir. Yani evliyalık yolunun kemalatını bildiren kitapların en üstünü mesnevidir. Evliyalık ve nübüvvet yollarının kemalatını ve inceliklerini bildirmekte ise İmam-ı Rabbani'nin mektubatının eşi yoktur. Onun çeşitli din, mezhep, meşrep sahibi kimseleri kendisine hayran bırakan merhameti, insan sevgisi, tevazu, gönül okşayıcılığı gibi üstün vasıfları, mensup olduğu İslam dininin yüksek ahlak telakkisinden bazı örnekleridir. Onda bunlardan başka, İslam ahlakının diğer hususları da kemal derecede mevcuttur. Bunların hepsini saymak, İslamiyet'i tam olarak anlamak ve anlatmakla mümkün olur. Hazreti Mevlana'yı yalnız bir mütefekkir, şair, hümanist gibi düşünmek ve öylece anlamaya çalışmak, asıl varlığı bırakıp herhangi bir özelliği içinde sıkışıp kalmaya benzer. Buysa en azından Mevlana'yı çok eksik ve yarım anlamaya, hatta hiç anlamamaya sebep olabilir. Nitekim Hazreti Mevlana'yı, sözlerini, yolunu anlamanın anahtarını kendisi şöyle dile getirmektedir. Ben sağ olduğu müddetçe Kur'an'ın kölesiyim. Ben Muhammed Muhtar'ın yorunun tozuyum. Benim sözümden bundan başkasını kim naklederse, ben ondan da bizarım, o sözlerden de bizarım. Tasavvuf deryasına dalmış bir hak aşığıdır. İlmi, teşbihleri, sözleri ve nasihatleri bu deryadan saçılan hikmet damlalarıdır. O bir tarikat kurucusu değildir. Yani usuller ve ibadet şekilleri ihdas etmemiştir. Ney, dümbelek, tambur gibi çeşitli çalgı aletleri çalınarak yapılan törenler ve ayinler, Hazreti Mevlana'nın vefatından 3-4 asır sonra meydana çıkmıştır. Halbuki o ney ve dümbelek çalmadı, dönmedi, raks etmedi. Bunları sonra gelenler uydurdu. 24.000'den ziyade beytiyle dünyaya nur saçan mesnevisine, her ülkede birçok dillerde şerhler yapılmıştır. En kıymetlisi, Mevlana Camii'nin kitabı olup, bunun da şerhleri vardır. Türkçe şerhlerinden, Ankara valisi Abidin Paşa'nın şerhi çok kıymetlidir. Abidin Paşa bu şerhinde, neyin insanı kamil olduğunu ispat etmektedir. Mevlevilik, cahillerin eline düştüğünden, bunlar neyi çalgı sanarak, ney, dümbelek gibi şeyler çalmaya, dönmeye başlamışlar. İbadete, İslam dininin yasak ettiği çirkin şeyler karıştırmışlardır. Hazreti Mevlana, bırakın ney çalmayı, oynayıp dönmeyi, yüksek sesle zikir bile yapmadı. Nitekim mesnevisinde diyor ki, pes zi can kün vaslı canan ra talep, bi leb-ü gam migu nam-ı rab. Manası şudur. O halde canana kavuşmayı canı gönülden iste. Dudağını oynatmadan Rabbinin ismini kalbinden söyle. Bugün bu tasavvuf üstadının türbesine sonradan konan çalgı aletlerini görenler, işin gerçeğini bilmeyenler, bu mübarek zatın çalgı çaldığını, bu aletlerin onun olduğunu zannetmektedirler. O hakikat güneşini yakından tanıyanlar, bunlara elbette itibar etmez. Zaten bu büyükler şüpheli şeylerden kaçtıkları gibi, mübahları bile sınırlı ve ölçülü kullanmışlardır. Hikmet dolu sözlerinden bazıları şunlardır. Sünnet-i seniyeye harfiyen uymak lazımdır. Helal kazanıp helalden yemelidir. Her hareketi Resulullah Efendimiz'e uydurmalıdır. Tenhada yalnız kalınca da günahtan sakınmalıdır. Nefsi mağlup etmek için onu terbiye etmeli. İstediği her şeyi vermemeli. En tesirlisi oruç tutmak, az uyumak ve gece namaz kılmaktır. Hakiki bir alime teslim olmalıdır. Gizli ve aşikar Allahü Teala'dan korkun. Günahlardan sakının. Az yiyip az uyuyun. Az konuşun. Çok oruç tutun. Zamanlarınızı namaz kılarak değerlendirin. Şehveti terk edip sefihlerle, cahillerle mücadele etmeyin. Onlarla oturup kalkmayın. Hep iyi insanlarla beraber olun. Ya hayır konuşun veya susun. İnsanların sıkıntılarına sabredin. Bilin ki insanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır. Oğlu Sultan Veled'e nasihatlerinde şöyle buyurdu. Ey oğlum! Her zaman ilim, edep ve takva üzerine bulun. Her zaman din büyüklerinin eserlerini oku. Ehl-i sünnet ve cemaat yolundan ayrılma. Fıkıh öğren. Cahil sofulardan olma. Namazı her zaman cemaatle kıl. Şöhret isteme. Zira şöhret afettir. Makam, mevki düşkünü olma. Yazdığın şeylerde adını yazma. Mahkemelik işin olmasın. Kimseye kefil olma. Halkın işlediği işlere karışma. Devlet büyüklerinin çocuklarıyla arkadaşlık etme. Uzlete çekilip de yalnız kalma. Çok konuşma. Az söyle ve halkın kötülük ve eğrilerinden, aslandan kaçar gibi kaç. Kadınlardan sakın. Zenginlerle oturup kalkma. Helal ye ve şüphelilerden kaç. Dünya malına kapılma. Dünya arzusu dinin yok olmasına sebep olur. Çok gülme. Çok gülmek kalbin ölümüdür. Herkese şefkatli ol. Dışını süsleme. Dışın süsü, için, kalbin, ruhun harap olduğunu gösterir. Başkalarıyla mücadele etme ve hiç kimseden bir şey isteme. Kimseye hizmet buyurma. Ulemaya, evliyaya, mal ve canla hizmet et. Din büyüklerinin hallerini, kerametlerini inkar etme. İnkar eden mahrum kalır. Talebelerine de buyurdu ki, ey bizi sevenler! Sevgili Peygamberimizin gittiği ehl-i sünnet yolundan yürüyüp, bu yolu ihya etmeli. Allahü Teala'nın sevdiği ameller, ibadetlerle, helal yollardan, çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını kazanarak, razı olunan kullar zümresine dahil olmalı. Hep helali istemelidir. Söylediklerimiz, dinlediklerimiz, düşündüklerimiz hep helal olmalı. Her hareketimizi Peygamber Efendimizin hal ve hareketlerine uydurmalıyız. Herkes bir sanata sahip olmalı ve din ilimlerini iyi öğrenmelidir. Bunu özellikle istiyorum. Bizim yolumuzda olanlara kıyamet günü yardımcı olur, yüzlerinin ak olmasına çalışırız. Ancak edebe riayet etmeyenler ve ehl-i sünnet yoluna muhalefet edenler kıyamet günü bizi göremez. Menkıbelerinden birkaçı. Haydi ters cevap ver. Alim bir zat, bugün Mevlana tertip edilen bu mecliste ne söylerse karşı gelip ters cevap vereceğim dedi. O sırada Hazreti Mevlana kapıdan içeri girip buyurdu ki, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorum. Hadi ters cevap ver bakalım. Bu hali gören o kibirli alim tövbe edip üstadın elini öperek sadık talebelerinden oldu. Ona layık ibadeti kim yapabilir? Hanımı anlatır. Bir gün namaza durdu, Kur'an-ı Kerim okuyor, bir taraftan da gözlerinden yaşlar akıtıyordu. Evdekilerle birlikte onun bu haline hayretle bakıyorduk. Namazdan sonra her zamanki gibi tesbihini çekip duasını yaptı. Onun bu hali bana çok tesir etti. Ağlamaya başladım. Sonra, ey efendi, biz günahkarların ümidi sensin. Bu kadar çok ibadetinle böyle korkar, ağlar, yalvarırsan, biz bu tembel halimizle kıyamette ne yaparız dedim. Yemin ederek şöyle söyledi. Allahü Teala'nın bana verdiği nimetlerin, ihsanların yanında benim yaptığım ibadet, yalvarışlar ve bütün hareketlerim, ziyade kusur ve nihayetsiz eksiklikten başka bir şey değildir. Bütün bu korku ve yakarışlarımla, ey kerim olan Allah'ım, benim gibi bir acizin, bir çaresizin, kuvveti ve takati ancak bu kadardır. Mazur buyur ya Rabbi demek istiyorum. Yoksa ona layık bir ibadeti kim yapabilir? Sen kurt oluyorsun. Bir gün Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus, onu ziyarete gelmişti. Hazreti Mevlana, ona sultanlara gösterilen iltifatı göstermedi. Sultan bu hale şaştı ve tevazuyla, "Efendim bana nasihat edin," dedi. Sultana şunları söyledi. "Sen nasihatten anlar mısın? Sana kuzulara çoban ol denmiş, sen kurt oluyorsun. Sana insanlara bekçi ol denmiş, sen hırsız oluyorsun. Seni sultan yapan Allahü Teala'nın değil de şeytanın sözüyle hareket ediyorsun." Sultan ağlayarak dışarı çıktı. Medresenin kapısında başını açıp tövbe etti. "Ya Rabbi, Mevlana bana senin adına söyledi. Ben zavallı kulda sana yalvarıyorum. Bana acı ve beni doğru yolda bulundur." diyerek pişmanlık içinde oradan ayrıldı. Bu altınları çamura atın. Selçuklu Sultanı Rükneddin, Hazreti Mevlana'ya 5 kese altın gönderdi. Talebelerinden Mecnüddin, altınları arz edince, Hazreti Mevlana, "Beni seviyorsan bu altınları dışarıdaki çamurun içine at," buyurdu. Emir hemen yerine getirildi. Dünyaya düşkün olan kimseler bunu duyup, çamurun içinde altınları aramaya başladılar. Fakat üstleri başları, yüzleri çamurdan görünmez hale geldi. Hazreti Mevlana talebelerine onların bu durumunu göstererek buyurdu ki, "Bu altınlar şu gördüğünüz dünya ehlinin üstünü başını batırdığı gibi, ahiret ehli olanların da kalbini kirletir. Çeşitli günahlara sevk edip ibadetlerden alıkoyar. Dünya için çalışmayın demek istemiyorum. Dünya malının sevgisini kalbinize koymayın diyorum. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışmak lazım gelir. Burada dikkat edilecek nokta, hırsa kapılmadan kanaat üzere bulunmaktır. Dünyada ahiret saadeti için çalışmalı, kazanmalı, niyeti düzeltmelidir. Çünkü İslamiyet insanlara faydalı olmayı emreder. En büyük saadet, en büyük sermaye, helalinden kazanıp, hayır ve hasenat yaparak ahirete göndermektir. Buna rağmen asıl sermaye, mal, mülk, para sahibi olmak değil, ilim, amel, İhlas ve güzel ahlak sahibi olmaktır. Altın yapma ilmi. Bedreddin Tirmizi isimli bir zat, simya ilmiyle uğraşırdı. Hazreti Mevlana'nın ismini duyarak, Konya'ya ziyaretine geldi. Önce oğlu Sultan Veled'e uğrayarak, yapacağı altınlardan her gün bir miktar Mevlana'nın talebelerine vereceğini vaat etti. Bu haberi Mevlana'ya ulaştırdılar. Fakat o hiç cevap vermedi. Birkaç gün sonra Bedreddin'in çalıştığı yere gitti. Bedreddin, simya ilmiyle altın yapmaya çalışıyordu. Mevlana'nın geldiğini görünce ayağa kalktı. Mevlana, oradaki demirden, bakırdan ve diğer madenlerden yapılmış eşyaları teker teker alıp Bedreddin'e vermeye başladı. Bedreddin, her eline gelen eşyanın som altından yapılmış olduğunu hayretle gördü. Bedreddin'in şaşkın bir halde kendisine baktığını görünce, Hazreti Mevlana ona buyurdu ki, "Kardeşim, simya ile uğraşmayı bırak. Çünkü sen ahirete gidince, simya dünyada kalacaktır. Sen öyle bir simya ile uğraş ki, seninle beraber ahirete gitsin. İşte o da din ilmidir. Bu, kalpten masivayı, yani Allahü Teala'dan başka her şeyin sevgisini çıkarıp, Allahü Teala'nın beğendiği şeyleri kalbe doldurmakla olur. Mevlana'ya havale olundu. Sultan Mahmud'un saray nazırlarından Halid Efendi Mevlevi'ydi. Mevlana Halid-i Bağdadi'nin şöhret ve itibarını çekemeyerek kendisini halifeye çekiştirdi ve on binlerle adamı vardır, devlet ve saltanat için tehlikelidir, ortadan kaldırılması lazımdır dedi. Sultan Mahmud da gerçek din adamlarından devlete zarar gelmez diyerek sözüne kıymet vermedi. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri bunu işitince halifeye hayır ve selametle dua edip, Halid Efendi'nin işi Piri Celaleddin Rumi Hazretlerine havale olundu. Onu huzuruna çekip cezasını verecektir buyurdu. Az zaman sonra Sultan Mahmud Han Mora isyanına sebep olduğu için onu Konya'ya sürdü. Orada idam olundu. Bir duası. Ey affı çok olan, günahları örten Rabbim! O günahlar dolayısıyla bizden intikam alma. Bize azap etme. Ey mahlukatın, yaratıkların, canlıların ihtiyacını gideren Rabbim! Sen varken hiçbir kimseyi hatırlamak ve ondan bir şey ummak layık değildir. Ey ihsanı çok olan Rabbim! Cefa içinde geçip giden ömre merhamet et. Ey affetmeyi seven Rabbim, bizi affeyle. İsyan derdimize çare eyle. Ey yardım isteyenlerin yardımcısı, bizi hidayete çıkar. Ey alemlerin yaratıcısı, kasvetli, kararmış, katılaşmış, adeta taş gibi olmuş olan kalbimizi mum gibi yumuşat, feryadımızı, ahu vahımızı hoş eyle ki rahmetini çeksin. Ya Rabbi, halimize göre muamele etme. Kendi ikram ve ihsanına göre muamele et. Kerem ve lütfunla hidayet ettiğin kalbi tekrar sapıklığa meylettirme. Ya Rabbi, dua ve yakarışlarımızda sana layık olmayan sözleri bilmeyerek söyleyip hatalarda bulunmuşsak, o kelimeleri sen ıslah et ve dualarımızı kabul buyur. Çünkü sözlerin hakimi ve sultanı ancak sensin. Ya Rabbi, sana ne arz edeyim? Çünkü sen gizli ve açık her şeyi bilirsin. Hazreti Mevlana, Konya'dan çıkarken ne gelmişse kalbine, Şam'a gidecekken uğradı Nusaybine. Zangoçlar ve papazlar haçlara tapıyorlar. İstidraç ve sihirle halka şov yapıyorlar. Ters ters baktıktan sonra Hazreti Mevlana'ya, bir erkek çocuğunu uçurdular havaya. Mevlana Celaleddin bir dua etti o an. Havada kala kaldı, inmedi yere oğlan. Korkudan ağlayarak şöyle dedi o çocuk. Düşüp de öleceğim, indirin beni çabuk. Papazlar ve zangoçlar yere serdi koçuğu. Hiçbiri indiremedi havadan o çocuğu. Çocuk bağırıyor hep. Bu öyle değil kolay. O zatın duasıyla oldu bu tuhaf olay. Ancak onun duası kurtarır beni bundan. Yoksa helak olurum yere düşüp buradan. Papazlar mecbur kalıp yalvardılar kaç kere. Dediler, dua et de çocuğu indir yere. Buyurdu ki, nereye varır bu işin sonu? Kelime-i şehadet kurtarır ancak onu. Korkup bekleyen çocuk sevindi bu habere. Şehadeti söyleyip kolayca indi yere. Papazlar şahit oldu böyle bir keramete. İnsaf edip hepsi kavuştu hidayete.